Birinci ayrım. Altın Otta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Gemide İsyan. Yazarı Jack London. Özgün adı The Mutiny of the Elsinore. Okuyucunun notu, bu kitabı Jack London 1914 yılında yazmış. Çevirmeni İrfan Yalçın, türü roman. Z Yayınları 1. baskı Şubat 1979. Bu kitap 294 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Mart 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Dertler, sıkıntılar yolculuğun ta başında başlamıştı zati. Berbat bir Mart sabahı arabayla, cab'le, dipnot sürücü arkada olan bir İngiliz arabası, kaldığım otelden ayrılmış Baltimore'u gürültüsüz patırtısız geçtikten sonra bana söylenen limanın rıhtımında tam saatinde hazır olmuştum. Beni körfezin dışına çıkarıp Elsinore gemisine bırakacak bir çatana orada bekleyecekti sözüm ona. Gel gör ki saat tam 9 olmuş ama gemi memi yoktu görünürdü hala. Zaman geçtikçe elim ayağım buz tutuyor, arabanın içinde büzülmüş, ne yapacağımı ne edeceğimi bilemiyordum sinirimden. Japon uşağım Vada ile sürücü arabanın dışına oturmuş benim gibi bekliyorlardı. Daha da üşümüştü onlar kuşkusuz. Ağızlarını bıçak açmıyor, büzülmüş duruyorlardı. Öyle ya, bir şeyler düşündükleri belliydi. Gözümün nuru çatana, yok oğlu yoktu ortalıkta hala. Arkadaşım Galbraith köpek hediye edecek başka zaman yokmuş gibi av köpeği cinsinden minnacık bir köpek hediye etmişti bana. O da yanımdaydı. Possum'du adı. Üstünde hem benim pardüsü hem de dizlerime koyduğum kürk battaniye varsa da tir tir titriyor, inliyordu ince ince. Sus bus diyemediğim, okşayıp sevemediğim için ağlar gibi sesler çıkarıyor, tırmalıyor, kıvıl kıvıl bir oraya bir buraya gidip geliyor, bulunduğu yerden çıkmak istiyordu. Sonunda çıktı ya, çıkmasıyla dışarının acı soğuğunu yiyip o aynı inlemeler, ağlamalar, tırmalamalarla kucağıma yeniden gömülmek için can attı. Bu pis hayvanın bir saniye yerinde rahat duramaması, habire inleyip pis pis sesler çıkarması kanımı kafama çıkarmıştı iyice. Olsa ne olurdu, olmasa böyle bir köpek yani. Bir günlük tanışıklığımız vardı şunun şurasında daha. Şeytan diyordu ki kalk şunu arabacıya ver de baksın dursun evde. Oradan iki ufak kız geçiyordu ki liman bekçisinin kızlarıydı bunlar besbelli. Elim kendiliğinden arabanın kapısına doğru gidiverdi öyle. Kapıyı açıp bu zır zır bağıran, insanda kafa beyin bırakmayan köpek müsveddesini onlara versem diyordum. Possum önceki gece bir yıldırım çabukluğuyla New York'tan kaldığım otele getirilmişti bana verilsin diye. Daha önce de dedim ya, canım ciğerim Galbraith'in kendine özgü bir sürpriziydi bana bu. Böyle bir yolculuk arkadaşını canım falan sıkılmasın diye kendi özel adamıyla ulaştırmıştı bana. Kimi ince kişiler böyle durumlarda bir sandık yemiş ya da bir sepet çiçek falan gönderirler insana. Ama Galbraith bu yalam yalam yalanan, ciyaklayıp duran iki aylık havhavı göndermenin daha esaslı bir şey olacağını düşünmüştü demek. Vada çok iyi bir halt yediğini sanarak gizlice getirmişti Angie'yi kaldığım odaya. Gelirken enselenmiş, otelin gözeticilerinden biriyle ağız dalaşı yapmıştı iki saat. Bizim Japon ağız dalaşının heyecanıyla bildiği İngilizceyi de unutmuş, kendi ana diliyle verip veriştirmişti adama. İzlandalı olan gözetici kendi dilini köylü memiş ağa gibi konuşur olmuştu tıpkı. Derken otelin yöneticisi araya girip kimin ne dediği anlaşılmayan bu berbat tartışmayı durdurmuş, uşağımla köpeğimi bıraktırmıştı. Yönetici adımı sanımı vererek odamın kapısını açık bırakmış olduğumdan açık seçik duyuyordum herifin sesini. Zati daha suratımı görür görmez notunu verdiğini, 20 yıldır bu otelde olmasına karşılık böyle bir şamatayla karşılaşmadığını falan söyledi. hiçbir şey demeden bir güzel çektim bu iltifatı sineye. Ama siz söyleyin yani, ne boktan bir şey değil mi? Galbraith'e de gönderdiği hediyeye de 1000 sefer lanet okudum belki. İncin top oynayan, buz gibi rıhtım üstünde bir dakika rahat durmayan, ciyak ciyak bağıran o Allah'ın belası köpekle ne halt edeceğimi bilmiyor, sinirimden ölüyordum. Kendime de verdim, veriştirdim bu ara. Nereden aklıma gelmişti sanki? Ta Baltimore'dan kalkıp kıçı kırık bir geminin üstünde Horn burnuna gitmek. Saat 10 olmuştu ki yalın ayak, başı kabak bir oğlan çocuğu peydahlandı ortalıkta. Elinde bir valiz, rıhtım bekçisiyle konuşuyordu. Birkaç dakika sonra bekçi yanıma gelip valizin Elsinore'a yol gösterecek kılavuz kaptanın olduğunu, onu bana vereceğini söyledi. Kılavuz kaptan da benimle beraber binecekti çatanaya. Onu limanın bir başka yerinde bulacak, sonra ver elini gurbet elleri diyecektim. Bana daha önceden söylenen bazı şeylerde bir takım yanlışlıklar ya da son dakikada ufak tefek değişiklikler olmuştu. Kafam böyle şeyleri hiç almadığından bastım ana avrat kalayı. Ne yapması, nereye gitmesi gerektiği arabacıya söylenmiş, arabam yola koyulmuştu bile. Daha şöyle henüz durmuştu ki baktım bizim o sözü edilen kılavuz kaptan geliyor. Hani ne yalan söyleyeyim, rüyamda görseydim kılavuz kaptan olabileceğine inanmazdım bunun. Denizci dediğinin mavi bir denizci gömleği olur üstünde benim bildiğim. Suratı bir sıcağı bir soğuğu yemekten kara kızıl bir renk almıştır öyle. Bunda eseri yoktu hiçbirinin. İki dirhem bir çekirdek. Tatlı tatlı laf eden, o kulüp senin bu kulüp benim mekik dokuyan, işini sağlam kazığa bağlamış herifler vardır ya, tıpkısıydı bu da. Gelip kendini tanıttı hemen, ben de onu arabama buyur ettim. Possum ve benimle birlikte birazcık oturmasını, buz tutmuş arabamızın konukseverliğini paylaşmasını söyledim. Şimdilerde gelir neredeyse çatana dedi. Öğleden sonra saat bir sularında Allah'ın belası çatana arzı endam etti nihayet. Saatlerdir onu beklemiştim ayaz kese kese. Bana karşı böylesine rahat davranılması, o ana kadar bir yol olsun görmediğim Elsinore gemisi kaptanı için hiç de iyi şeyler düşündürmüyordu bana doğrusu. Şöyle esaslı bir deniz yolculuğu yapabilmek için kıyak bir gemi sağlık vermelerini kendilerinden istediğim New York Deniz Ajantası'nın iki görevlisi bula bula o sıra arpa yüklü olarak Kaliforniya'dan gelip Baltimore limanına demir atan bu Elsinore yelkenlisini bulmuşlardı. Yanıma iki adamımı alarak Palas Pandras gemiye koşmuştum hemen. Kaptan Nathaniel West bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için karaya inmişti. Yoktu. Şöyle ilk bakışta gözümü tutmuştu gemi hani. Kameralarının bakımına, temizliğine diyecek yoktu hiç. Bana verilen lüks kamera düşündüğümden de geniş olup hiçbir şey aratmıyordu insanı. Harrison'la Gray merak edip bana Kaptan West'in kamerasını da dolaştırttıklarında düşüncemi değiştirdim neyse ki. Aman neydi o öyle? Ne göz kamaştırıcı şeydi. İçeride oymalı moymalı yayla gibi bakır bir karyola vardı ki deniz üstünde böyle şeyin olabileceğine aklım hafsalam almıyordu benim. Dahası kameradan şahane bir banyo odasına geçiliyordu. Karyolayla banyo odasına içim gitmişti o saat. Hemen o saniye tutun bana burasını diye emrettim. Bir şeyi aklıma koydum mu illa da yapacağım diye tutturduğumu bilen Harrison'la Gray'in canları sıkılır gibi oldu biraz. Hık mık deyip ne yapacaklarını bilemediler. Para meselesi mi düşündüğünüz diye sordum. Kaptanın ne isteyeceğini ben de bilmiyorum tabii. Paşa gönlü ne isterse çıkarır veririm Tring. 150 dolar mı ister? 500 dolar mı? Artık umurumda değil zerre kadar. O kamerayla o banyo odası benim olsun yeter ki. Harrison'la Gray habire kafalarını sallıyorlar, kendi aralarında tartışıyorlardı alçak sesle. Sonunda Kaptan West'i razı edebileceklerini hiç sanmadıklarını söylediler. İnadım inattı. Şöyle karşı koydum onlara. Bana kalırsa böyle esaslı bir nimeti hiçbir kaptan tepemez göz göre göre. Transatlantiklerin kaptanları bile avuçlarına papelleri sayan hevesli yolculara kameralarını verirler. Harrison, Kaptan West transatlantik kaptanı değil ama dedi. Daha verin öyleyse. 1000 dolara kadar yolu var. Gel keyfim gel. Aylarca kalmak istiyorum bu gemide ben. Deneyelim bir yol hele dedi Gray. Ama peşinen söyleyelim ki kaptanın bu işe ha diyeceğini düşünmek pervasızca bir şey olur. Kaptan West Searsport'ta şu an, hemen yazarız ona bugün. Aradan hayli zaman geçtikten sonra Gray kaldığım otele gelmiş, Elsinore kaptanının bu işe ıh dediğini haber vermişti bana. Afallayıp kalmıştım hani. $1,000 vereceğinizi söylediniz mi diye sordum. Ne dedi tam tamına? Kabul edemediği için çok üzüldüğünü, sizden özür dilediğini söyledi. Ertesi gün Kaptan West'ten kendi yazısıyla bir mektup aldım. Gerek yazısı gerek dili özenli, ince ama Nuh Nebi'den kalma bir biçimdeydi. Beni sevindiremediği için duyduğu üzüntüyü yeniden belirtiyordu kaptan. Sonra bir de ikinci kaptan Bay Piyka gerekli şeyleri yapması için yazdığını, bana ayrılan lüks kamerada nasıl bir değişiklik yapılmasını istiyorsam yapabileceğini ekliyordu. Kamerayı daha da genişletmek istersen bitişik kamerayla onun arasındaki bölme şıp diye kaldırılabilecekti. Baktım gerçekten sıkılıyorum, o zaman bir hal çaresi aranacak. Benim gel keyfim gel bir yolculuk yapmam için elden gelen esirgenmeyecekti hiç. Bana öyle geldi ki resmen dalga geçiyordu kaptan efendi benimle. Benim bin papele burun kıvırmakta direnen bu garip adama ifrit oluyordum hakçası. Öyle ya, o güzelim bakır karyola benim olmayacaktı artık, alışmam gerekti yokluğuna. Gemiye gönderdiğim sandık sandık kitapları düşündükçe kafamın içi tatlı tatlı gıdıklanır gibi oluyor, avutuyordum kendimi. Elsinore'a bir kez bindikten sonra bu Kuzey Amerikalı yabanın ayısı kaptanı 40 yılda bir görecektim. Ama kitaplarımdan ayrılmayacaktım bir dakika. Onlarla haşır neşir olacak, onlarla arkadaşlık yapacaktım. İşte arabanın içinde beni 4 saat bekletip ayaz kestiren bu aynı kaptan West'ti. Bütün yazdıkları palavraydı bana. Yine söylüyorum, daha onu şöyle bir yol bile görmeden leşten iğrenir gibi iğrenmiştim tıpkı. Vada arabacının hesabını görmüş, yapacağı işleri bitirmişti ki al hele şunu deyip NG'yi tutuşturuverdim eline. Bu sıra Çatana'da çalışan tayfalar benim valizi gemiye götürüyorlardı. Çatana'ya ben de bindim. Kılavuz kaptan beni alıp kaptan West'e götürdü. Kaptan karşılamaya çıkmıştı beni. West'i görür görmez şu oldu ilk izlenimim. Kılavuz kaptana kaptan demek için nasıl 1000 şahit gerekse bu da öyleydi. Tıpkısı. Büyük hatlarda çalışan transatlantiklerde ne esaslı ne dört dörtlük kaptanlar tanımıştım ben oysa. Onlar neredeydi, bu nerede? Böylelerinden geçtim. Okuduğum bir takım romanlardan tanıdığım o kart sesli, suratları renk renk olmuş, klasik deniz kurtları vardır ya, öylesi bile değildi West. Yanında ince kibar görünüşlü dipten dura, kürklere sarılı bir kadın vardı ayakta. Boynunda koca bir tilki kürkü taşıyordu. Kollarına geçirdiği kürk de öyle az buz paraya alınacak küçük bir kürk değildi hani. Kadınla erkeği ta uzaktan görür görmez kılavuz kaptanın kulağına ''Karısı öyle mi? O da mı geliyor bizimle?'' diye mırıldanmıştım. Harrison'la Gray'i karşıma alıp yolculuğumda nelerin gözetilmesi gerektiğini bir bir saptarken Elsinore'un kaptanı evli bile olsa gemide öyle kadın falan istemediğimi özellikle şart koşmuştum. Hayli zamandır gına gelmişti artık bu kadın milletinden bana. Akıllarına geleni hemen yapmak isteyen o zirzoplukları, erkeğin canına tak dedirten o hoppalıkları yok muydu? Sinirimden öldürüyordu beni. Cici bici biblolar, sanatçı elinden çıkmış hoşa giden bir takım ıvır zıvır süs eşyaları olur ya, öyle bir şey gibi geliyorlardı bana tıpkı. Ama bu cici biciliklerin yanı sıra öyle değişmez bir dalavereci yanları vardı ki, erkek milletinin canına okuyan buydu işte. Harrison'la Gray tamam tamam demişlerdi gülümseyerek. Kaptan West'in karısıyla deniz yolculuğuna ölsem çıkmazdım ben. Kılavuz kaptan usulca karısı falan değil kızı dedi. Allah ısmarladık demeye geldi bana kalırsa. Bir yıl oldu karısı öleli. Üzüntüsünden tekrar denize döndüğü söyleniyor. Kaptanlığını bıraktığını söylemişti oysa önceden. Bana doğru yürüdü Kaptan West. Uzanan ellerimiz daha birbirine değmemiş, onun o rahat sakin yüzüne henüz bir canlılık gelmemiş, dudakları bana hoş geldin demek için daha açılmamıştı ki, kafamda onunla ilgili ne kadar ön yargı varsa yok olup gidivermişti. Kişiliği çok güçlü, ilginç bir ilginç, ağır oturaklı biri karşısında olduğumdan zerre kadar kuşkum yoktu o an. Sırım gibi ince, uzun boylu bir adamdı. Soylu falan derler ya, öyleydi tam. Şöyle baktığınızda o soğuk Mart sabahı kadar soğuk, bir imparator kadar kendine güvenli, çevresindeki insanlardan dünyaya en uzak yıldız kadar uzak. Öklid'in önermelerinden biri kadar kesin ve değişmez görünüyordu. Ama ellerimiz birbirine değerken derinlerden gelen sıcacık bir ışık mavi gözlerinde kıvılcımlanıverdi. Kaşları oynadı, bir canlılık geldi yüzüne. Derken o sımsıkı kapanmış dudakları bile gülümseyiverdi. Öyle tatlı bir gülümsemeydi ki bu aklıma nereden geldi bilmem. Sarah Bernard'ın o tanrıçaların gülümseyişini andıran gülümseyişi geldi gözümün önüne. Kaptana bayılmış kalmıştım doğrusu. Ağzından insanı hayran bırakacak olağanüstü bir takım sözlerin döküleceğini falan beklemeye başlamıştım artık. Ama o berbat bir yanlış anlama sonucu Çatana'nın yanlış yere yanaşmasından, benim uzun süre beklememden duyduğu üzüntüyü 3-5 sözde belirtmekle yetindi yalnız. Yavaş, tatlı bir sesi vardı. O kadar yavaş ama o kadar açık seçik bir sesti ki bu, gümüş bir canın çıkardığı sese benziyordu aynı. Yeni İngiltere adıyla bildiğimiz eski Birleşik Devletler'in insanlarında bugün hala rastlanan o ses tonunu anımsadım birden. Dipnot. Yeni İngiltere. Bu adlandırmadan Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Maine gibi devletleri anlıyoruz. Kaptan. İzin verirseniz kızım Margaret West'i tanıştırayım size Bay Parthurst diye bitirdi sözünü. İncecik eldivenlere sarılı bir el kalın kürklerin arasından benim elime doğru uzandı canlılıkla. İçleri huzur mutluluk dolu bir çift gri gözün alev alev yanan ateşi altında buldum o saat kendimi. Ne yalan söyleyeyim, yercesine bakan bu buz gibi soğuk, insanın içini oyan gözler karşısında utancımdan yerin dibine girecektim adeta. Kızın öyle meydan okuyan bir hali yoktu ama sorguya çeker gibi bakan gözlerinde az buçuk bir küstahlık vardı. Sanki emrinde çalıştıracağı yeni bir arabacı bulmuştu da onu süzüyordu yan yan. Bu çiçeği burnunda genç kızın da yolculuğa çıkacağını o an daha bilmiyor, 6 ay birlikte yaşayacağı, neyin nesi kimin fesi olduğunu bilmediği birine böyle enikonu merak duymasının doğal olduğunu düşünemiyordum. Takındığı tavrın küstahça bir tavır olabileceğini birdenbire sezmişçesine gözleriyle dudaklarıyla gülümsedi. Kaptan West kızıyla beni kamerasına gitmemiz için kendisini izlememizi istemişti ki possumun ciyak ciyak sesi geldi kulağıma. Özür dileyerek çatananın önüne doğru yürüdüm. Soğuktan gitgide buz tutan possumun yanında benden önce gemiye getirilmiş o benim nah koca koca denkleri, bavulları yerli yerine yerleştirmekte olan Vada'yı buldum. Ama bütün bunlar ilk bakışta içlerinde küçüklü büyüklü bavul, çanta, yiyecek falan var sandığım o dağ gibi yığılmış koca sandıkların yanında devede kulaktı. Gözüm üstünde MW harfleri bulunan kadın şapkası kutularının tıpkısı bir takım kutulara takılmış da öyle hep. Öbür paketlerin üstündeki harfler de aynıydı. Kaptanın öbür adı Nathaniel'di ama kızının adının Margaret olduğu geldi aklıma o an. Hayır, yanlışlık falan yoktu. Kız da çıkacaktı yolculuğa. Hırsımdan çatlayacaktım adeta. Demir alıp rıhtımdan ayrılan geminin daracık güvertesinde dudaklarımı ısırmış oradan oraya gidip geliyordum. Tam bir soytarılıktı yani. Harrison'la Gray'den illa da istemiştim ki gemide kaptanın karısı falan olmayacaktı. İkisi de Allah belamızı versin ki kaptan evli değil diye yemin billah etmişlerdi. Hakçası öyleydi. Ama kimsenin sözünü etmediği bir kızı vardı kaptanın. Az sonra yolculuktan cayacak beni o saat Baltimore'a götürmeleri için emir verecektim. Çatana hışım gibi yol alıyor, daha da sertleşen soğuk iliklerimi donduruyordu. Baktım bana doğru geliyordu Bayan West bu sıra. Kararlı, kesin bir tavrı vardı. Vücudunu kaplayan o kürk yığınının altından doğru kadınsı inceliği belli olmuyor değildi ne de olsa. Yüzünden de okunuyordu bu. Cıvıl cıvıl bir canlılıkla o kadınsı incelik birbirine karışmış gibiydi. Sırtımı dönüp görmemiş gibi yaparak o dağ gibi yığılmış yüklere bakmaya başladım sinirli sinirli. Gözümü dikmiş koca bir sandığa bakıp duruyor, içinde ne var acaba falan diye düşünüyordum ki genç kızın sesini duydum arkamda. Siz gecikmemiş olsaydınız bu sandığın işi olmazdı şimdi burada dedi. İş olsun diye soruyormuşçasına. İçindeki ne onun dedim.
Piyano. Elsinor'un piyanosu. Her şeyini yenilettim bir bir. Gün doğar doğmaz rıhtıma getirip bırakacaktı sözüm ona fabrika. Ama baktım ki ne gelen var ne giden. Bay Pike'ı gönderdim bir sorup soruştursun diye ben de. Bizim ikinci kaptan biliyorsunuz. Nafile göndermişim onu da meğer. Koca sabahı orada geçirdi neredeyse. Ta nice sonra sandığı kamyona koyup getiren adamlara patronunuza çok çok teşekkürlerimi iletin diyerek ne ince bir insan olduğumu da gösterdim bu ara. Kuduracaktım sinirimden yani.
Kendi anlattığına katıla katıla gülen Bayan West, paketlerden sandıklardan hiçbir eksik olmadığına kendini inandırmak için gözünü ayırmadan uzun uzun baktı orada yığılı şeylere. Bakması bittikten sonra, ''Ne diye babamın kamerasına gitmiyorsunuz sanki benimle?'' dedi. ''Buz kesiyor bura. Yarım saatten önce Elsinore'a varamayız kolay kolay.'' Karşılık olarak öyle anlamlı bir dudak büktüm ki gitmek istemeyişimin nedenini o saat anladı kız. Birden benim gemide oluşuma mı sıkıldınız dedi. Böylesine tepeden inme bir saldırı allak bullak etti beni. Ne diyeceğimi bilmiyor dut yemiş bülbül gibi susup duruyordum karşısında. Kafamı doğru dürüst toparlamadan Bayan West, ''Kendinizi bir takım deli dolu düşüncelerle yiyip bitirmeyin öyle, ben varım.'' diye dedi. ''Bu gibi uzun yolculuklara sizden daha alışığımdır ben. İnsan başkalarıyla oldu mu rahat edemez bir türlü. Şöyle diyelim isterseniz, dört dörtlük bir mutluluğa kavuşamaz. Şuna peşin peşin inanıyorum ki bit kadar bile canımı sıkmıyorsunuz siz benim. Bana gelince ben de sizi üzmeyeceğim hiç. Söz.'' Babamın gemiyi aldığı bir yığın insanla çeşitli yolculuklar yaptım şimdiye kadar. Her türlü sıkıntıya, her türlü tasaya karşı koymasını öğrendim onlardan. Hem nasıl biliyor musunuz? Onların dayanabileceklerinden bin misli daha çok. İşte böyle. Söylediklerim üstünde kesin olarak anlaşacak olursak aramızdaki anlaşmayı sürdürmek zor olmaz öyle. Sizi tasalandıran şeyi anlamıyor değilim. Şunu bilesiniz ki kendine yeten bir kişiyimdir ben. Kimsenin bana hoşça vakit geçirtmesini, beni eğlendirmesini istemedim oldum olasıya. Yolculukların en uzununu bile çok uzun bulmadım hiç. Hangi yolculuk olursa olsun sonuna geldiğimde bir türlü yapmak fırsatını bulamadığım ama yapacağım bir yığın ilginç şey kalmıştır yine de. Daha hiçbir yolculuk şöyle şu kadar bile sıkıntı vermemiştir bana. Mahjong falan da oynamam hem. Dipnot. Mahjong bir Çin kağıt oyunu. 1. ayının sonu. Sayfa 17.